Ayrım 26. Kuşku Mevsimi, Esaretin Bedeli. Stephen King, sayfa 268. 1963'ün Mart sonunda ya da Nisan başında Andy'yi çok üzen bir şey oldu. Onda ben dahil pek çok mahkumda olmayan bir şey bulunduğunu anlamıştım. Bu denge iç huzuru ya da duyduğu inançtı. Bu karabasanın bir gün sona ereceğine inanıyordu sanırım. Duyguları ne olursa olsun Andy Dufresne'in kontrollü davranmasını sağlıyordu bu. Ömür boyu hapse mahkum olanlarda bir süre sonra görülen umutsuzluk onda yoktu. Fakat 1963 kışının sonuna doğru durum değişti. Müdürümüz Samuel Norton adında bir adamdı. Kendisi son derece dinine düşkün biriydi. Bir kez olsun gülümsediğini görmedim. Mutlu ailemizin başına geçer geçmez ilk iş olarak yeni gelen mahkumlara birer İncil verilmesini sağladı. Masasının üstünde teak ağacından bir plaka vardı. Üstüne "İsa benim koruyucumdur" yazılıydı. Karısının işlemesi de çerçevelenip duvara asılmıştı. Kadın kumaşa "Tanrı'nın adaleti erken tecelli etti" sözünü işlemeyi uygun bulmuştu. Bu sözlere çoğumuz aldırış etmedik çünkü biz çoktan hüküm giymiştik. Bay Sam Norton her durum için İncil'den uygun bir söz söylüyordu. Böyle bir adamla karşılaştığınızda tatlı tatlı gülümsemenizi, zarar görmemek için de ellerinizle kendinizi korumanızı öneririm. Greg Stamos günlerinde olduğu gibi revir dolu değildi. Ay ışığında ormana mahkumları gömmediklerini de biliyordum artık. Fakat bütün bunlar Norton'un cezaya inanmadığı anlamına gelmiyordu tabii. Sık sık hücre cezası veriliyordu. Mahkumlar şimdi dayaktan değil, kuru ekmek ve suyla cezalandırıldıkları için açlıktan ölüyorlardı. Önemli bir mevkide gördüğüm en korkunç iki yüzlü yaratıktı o. Daha önce anlattığım dümenler devam ediyor, Sam Norton da hissesini alıyordu. Andy orada çevrilen bütün dolaplardan haberdardı yine. Artık iyi dost olduğumuz için de bana bazılarını anlatıyordu. Andy bunları açıklarken yüzünde tiksintiyle karışık bir hayret beliriyordu. Sanki bana çirkinliği ve açgözlülüğü yüzünden korkunç değil de daha çok gülünç olan saldırgan bir böceği anlatmaktaydı. Hapishanede içerisi dışarısı programını ilk uygulayan da Norton oldu. Belki bunu 16-17 yıl önce çıkan gazetelerde okumuşsunuzdur. Newsweek bile bunu yazmıştı. Basın mahkumların bu sayede daha çabuk düzelebileceklerine inanmıştı. Gazetelerde ağaç kesen, köprüleri onaran, patates eken, atölyede çalışan mahkumların resimleri çıkıyordu. Norton bu programa içerisi dışarısı adını takmıştı ve özellikle Newsweek resmini basalı beri New England'daki Tanrı'nın belası her Rotary ve Kivanis kulübünde bunu anlatıyordu. İçeridekiler buna kürek mahkumluğu diyorlardı. Fakat onların hiçbiri düşüncelerini açıklamak için Rotary veya Kivanis kulübüne çağrılmıyorlardı. Norton her işin başında hazır bulunuyor, ağaç kesmekten yeni karayollarının altına künk döşemeye, hendek kazmaya kadar her işe o bakıyor ve avantasını da alıyordu. Küpünü doldurmak için belki 100 yol vardı. Malzemeden çalıyor, adamların hakkını yiyor ve daha türlü şey yapıyordu. Bu arada başka bir dümen daha bulmuştu. O çevredeki müteahhitler Norton'un içerisi dışarısı planından çok korkuyorlardı. Çünkü çalışan mahkumlara çok az para veriliyordu. Bununla rekabet etmek olanaksızdı. Bu yüzden dinine çok bağlı olan Norton'a Shawshank'te kaldığı 16 yıl boyunca el altından pek çok kalın zarf verdiler. Bir zarfı aldığı zaman o ya işi yapmak için çok fazla istiyor ya da ihaleye hiç girmeyerek mahkumların başka işle uğraştıklarını söylüyordu. Norton'un Massachusetts'in oralarda bir karayolunda elleri bağlı, başına 5-6 kurşun sıkılmış olarak bir Thunderbird arabanın bagajında bulunmaması gerçekten bir mucize sayılırdı. Bu adama garezi olan çoktu. Neyse, eski bar şarkısı "Tanrım paralar nasıl yağıyordu"daki gibi Norton Tanrı'nın hangi kullarını sevdiğini anlamak için insanların banka hesabına bakmak gerektiğine inanan ciddi Hristiyanlardan biriydi. Andy Dufresne adamın bütün para işlerini halleden sessiz bir ortak gibi çalışıyordu. Norton Andy'nin hapishane kütüphanesi için her şeyi yapacağını biliyordu. Bu bilgisinden de sürekli yararlanıyordu. Andy bir seferinde Norton'un en sevdiği sözün bir el diğerini yıkar olduğunu söylemişti. Onun için Andy iyi öğütler veriyor ve yararlı önerilerde bulunuyordu. Bu içerisi dışarısı programını Andy'nin ayarladığını söylemiyorum. Sadece durmadan Tanrı'dan söz eden orospu çocuğunun paralarını uygun yerlere yatırmasını sağlıyordu. Paralar yeni yerlere yattığında kütüphane için bir takım onarım kitapları, Grolier Ansiklopedisi'nin en son baskısı satın alınıyordu. Tabii bu arada daha fazla Earl Stanley Gardner ve Louis L'Amour kitapları da geliyordu. Her şeye Norton'un sağ eli saydığı adamı kaybetmemek istemesinin neden olduğundan eminim. Daha da ileri gideceğim. Norton olacaklardan korkuyordu. Andy Shawshank'ten kurtulacak olursa onun aleyhinde konuşabilir, türlü şeyler anlatabilirdi. Bu hikayeyi 7 yılda öğrenebildim. Bazı bölümleri Andy, bazılarını da başkaları anlattı. Andy her şeyi söylemek istemedi çünkü o hayatının bu bölümünden söz etmeyi hiç istemiyordu ve onu suçlamıyordum doğrusu. Geri kalanını belki 6 ayrı kaynaktan anladım. Bir keresinde mahkumların sadece tutsaklar olduğunu söylemiştim. Üstelik onlar da tutsaklara özgü aptal gözüküp her şeyi dinleme huyu da vardır. Hikayenin önce sonunu, sonra başını ve en sonunda da ortasını öğrendim. Ama burada size A'dan Z'ye kadar sırayla anlatacağım. Belki böylece bir erkeğin 10 ay depresyon geçirmesinin, hayata karamsar gözlerle bakmasının nedenini anlayacaksınız. Ben Andy'nin gerçeği bu cehennem çukuruna geldikten 15 yıl sonra, yani 1963'te öğrendiğini sanıyorum. Daha doğrusu o her şeyi Tommy Williams'la karşılaşınca anladı. Fakat durumun bu kadar kötü olabileceğini kendisi de tahmin edememişti sanırım. Tommy Williams 1962'nin Kasım'ında küçük mutlu ailemize katıldı. Tommy kendisini Massachusetts'li sayıyor ama orada doğmuş olmakla gururlanmıyordu. Çünkü 27 yıllık ömrünün çoğunu New England'ın çeşitli hapishanelerinde geçirmişti. Profesyonel hırsızdı. Bence başka bir iş tutsaydı çok daha iyi ederdi. Evli bir erkekti ve karısı her hafta onu görmeye geliyordu. Kadın kocası lise diploması alacak olursa kendisi, oğlu ve tabii Tommy'nin durumunun çok daha iyi olacağını sanıyordu. Kadının ısrarıyla Tommy sık sık kütüphaneyi ziyarete başladı. Andy için bu alıştığı bir şeydi artık. Tommy'nin okulda okuduğu derslerine tekrar çalışmasını söyledi. Sonra lise sınavlarına hazırlanabilmek için gereken kitapları gösterdi. Bu arada onu mektupla verilen kurslara da yazdırdı. Bu sayede Tommy okulda başarılı olamadığı dersleri de öğrenebilecekti. Andy'nin karşılaştığı en parlak öğrenci değildi kuşkusuz. Hem sonunda lise diplomasını alıp almadığını bilmiyorum ve zaten bunun hikayemle ilgisi de yok. Önemli olan Tommy'nin pek çok kimse gibi kısa sürede Andy Dufresne'i sevmesiydi. Tommy birkaç kez Andy'ye senin gibi akıllı bir adamın bu delikte işi ne diye sordu. Fakat Andy bu tür sorulara cevap verecek biri değildi. Sadece gülümseyerek konuyu değiştirdi. Tommy durumu merak ettiği için bu kez başkasına sorup Andy'nin hikayesini öğrendi. İşte genç adam o zaman adeta şok geçirdi. Andy'yi sorduğu kimse çamaşırhanede birlikte çalıştığı ütücüydü. Adı Charlie Lathrop'tu ve cinayet suçu yüzünden 12 yıl yemişti. Durmadan temiz, ütülü çarşafları buharlı büyük presten çıkarıp sepete koymaktan sıkılan Lathrop, Dufresne cinayeti davasını keyifle anlatmaya başladı. Çünkü böylece tek düze işin sıkıcılığından kurtuluyordu. Sonunda sıra çarşafları sepetten çıkararak içine temiz kahverengi kağıt yayılmış arabalara yüklemeye geldi. Çarşafların buruşmaması için bunları uçlarından birlikte tutmaları gerekiyordu. Fakat Tommy çalışacak yerde orada durmuş arkadaşına bakıyordu. Ağzı açık kalmıştı. Presten çıkan diğer çarşafları da aldırmıyordu. Bunlar yere düşerek ıslanıp leş gibi olmuştu. O gün çamaşırhanenin yönetimine bakan gardiyan Homer Jessup durumu görerek koştu. Olanca sesiyle bağırıyor ve olay çıkarmaya hazırlanıyordu. Tommy onu fark bile etmedi. Pek çok kafa kırmış olan Homer orada değilmiş gibi konuştu. ''Golf öğretmeninin adı neydi?'' dedin. ''Quentin.'' Cevap veren Charlie iyice şaşırmış, kafası karışmıştı. Daha sonra gencin yüzünün bir teslim bayrağı gibi bembeyaz kesildiğini anlattı. ''Glenn Quentin, öyle sanırım.'' Suratı horoz ibiği gibi kızaran Homer Jessup, "Buraya bakın," diye gürledi. "Şu çarşafları soğuk suya sokun, çabuk olun, şimdi ikinizi de." Tommy Williams mırıldandı. "Glenn Quentin, aman tanrım." Fakat daha fazla devam edemedi. Çünkü pek öfkeli olan Homer Jessup, copunu kulağının arkasına indiriverdi. Tommy hızla yere çarpınca ön dişlerinden üçünü kırdı. Kendine geldiğinde tek başına karanlık bir hücreye tıkılmıştı. Bir hafta süreyle kuru ekmek ve suyla idare etti. Ayrıca siciline bir de kötü not düşüldü. Bu olay 1963 Şubat'ında olmuştu. Tommy hücreden çıkarılınca gidip ömür boyu hüküm giymiş 6-7 yaşlıca mahkumla daha konuştu. Bunu biliyorum. Çünkü o mahkumlardan biri de bendim. Fakat ne istediğini sorunca genç cevap vermedi. Sonra bir gün kütüphaneye giderek Andy Dufresne'e akıllara gelmeyecek bir hikaye anlattı. Bu yüzden Andy'nin Rita Hayworth posterini satın almak için bana yaklaştığı günden beri ilk kez kontrolünü kaybettiğini gördüm. Kendisini o gün daha sonra gördüm. Kafasına balyoz yemiş birine benziyordu, elleri titriyordu ve soru sorduğunda da cevap vermedi. Daha akşam üzeri olmadan başgardiyan Billy Hanlon'ı yakalayıp ertesi gün hapishane müdürünü görmek için randevu aldı. Daha sonra bana o gece gözünü bile kırpmadığını anlattı. Dışarıda uluyan rüzgarı dinlemiş, durmadan dönerek avluyu aydınlatan projektörlerin ışığına bakmış ve durumunu düşünmeye çalışmıştı. Sanki onun kafasındaki küçük hapishane hücresine benzeyen yeri açacak bir anahtar bulmuştu. Ve o hücrede bir mahkum değil, bir kaplan vardı. Bu kaplanın adı da Umut'tu. Tommy Williams'ın getirdiği anahtarla açılan hücreden çıkan kaplan, Andy'nin kafasında oradan oraya saldırmaya başlamıştı. Tommy Williams bundan 4 yıl önce içinde çalınmış mal dolu çalıntı bir arabayla Rhode Island'da yakalanmıştı. Suç ortağının adını söylediği için savcı uzlaşmaya razı olmuş ve ona hafif bir ceza verdirmişti. 2 ila 4 yıl yatacaktı. Genç hapishaneye girdikten 11 ay sonra hücre arkadaşı cezasını tamamlayıp çıkmıştı ve Williams'ın yanına Elwood Blatch adında yeni bir mahkumu vermişlerdi. Elinde tabancayla soygun sırasında yakalanan Blatch 6 ila 12 yıla mahkum olmuştu. Tommy bana ömrümde bu kadar sinirli bir adam görmedim diye anlattı. Öyle birinin hırsız olmaması, özellikle silah taşımaması gerekir. Küçük bir gürültü olsa Blatch 1 metre havaya fırlıyordu. Yere inerken de yanında olsa silahına davranırdı herhalde. Bir gece karşı taraftaki hücrelerden birindeki bir adam teneke bir maşrapayla kapısının demirlerine vurduğu için Blatch az kalsın beni boğuyordu. Onunla 7 ay aynı hücrede kaldım. Böylece 2 yılımı tamamlayıp çıktım. O adamla ahbaplık ettiğimi söyleyemeyeceğim. El Blatch'la konuşamazdın. Sadece o seninle konuşurdu. Durmadan konuşur ve hiç susmazdı. Arada bir laf etmeye kalksan gözlerini devirip yumruğunu sallardı. Bunu yaptığında da ödüm patlardı. Saçları dökülmüş, yeşil gözleri çukura kaçmış iri yarı bir adamdı. Tanrım, onu bir daha görmeyeceğimi umarım. Her gece konuşuyordu. Nerede büyüdüğünü, kaçtığı yetimler evini, çevirdiği işleri, yattığı kadınları, kumarda kazanmasını anlatıyordu. Sesimi çıkarmıyordum. Belki pek yakışıklı sayılmam ama o serserinin yüzüme yeni bir biçim vermesini de istemiyordum. Blatch 200'den fazla evi soyduğunu iddia ediyordu. İnanılacak gibi değildi. Biri yüksek sesle yellenecek olsa telaşla havaya fırlayan bu adamın bu kadar hırsızlık yapabilmesi olanaksızdı. Fakat o doğru olduğuna yemin ediyordu. Şimdi beni dinle kızıl. Bazı insanların bir olayı duyup onunla ilgili yalanlar uydurduğunu bilirsin. Ama golf öğretmeni Quentin işinden hiç haberim yokken El Blatch evimi soysa ve bunu sonradan haber alsam kendimi hayatta kalabilen çok talihli biri sayardım diye düşündüğümü biliyorum. O adamı gece bir kadının yatak odasında hayal edebiliyor musun? Odadaki mücevher kutusunu karıştırırken kadın yatakta öksürür ya da birden dönerse ne olacak? Bu tür bir şey aklıma gelince tüylerim diken diken oluyor. Annemin üstüne yemin ederim ki bu doğru. Blatch adam öldürdüğünü de söyledi. Ona aldırmayan kimseleri temizlemişti. Daha doğrusu iddiası buydu. Ona inandım. Çünkü cinayet işleyecek birine benziyordu. İnanılmayacak kadar sinirliydi. Tıpkı pimi eğelenmiş bir tabancaya benziyordu. Bu tabancanın ne zaman ateş alacağı belli olmazdı. Birinde böyle bir Smith Wesson görmüştüm. Pimi eğelenmiş silah işe yaramıyordu. Çünkü pikapta hızlı bir parça çalacak olsa silah kendiliğinden patlayıveriyordu. El Blush da böyle biriydi. Onun bazı kimseleri temizlediğinden hiç kuşkum yok. Bu yüzden bir gece laf olsun diye kimleri öldürdün dedim. Bu şakaydı yani, Blush güldü. Öldürdüğüm iki kişi yüzünden şimdi Maine'de ömür boyu hapse mahkum olmuş biri var. O ahmağın karısıyla aşığını vurdum. Usulca eve girmiştim. O namussuz bana karşı gelmeye kalktı dedi. Tommy Blatch'ın bağ adamın adını söyleyip söylemediğini anımsamıyorum diye devam etti. Belki söylemiştir. Fakat New England'da Dufres, Navas, Coulet, Poulin gibi pek çok Fransız asıllı aile yaşar. Kim o kurbağaların adını anımsayabilir? Fakat bana adamın adını söyledi. Onun Glenn Quentin adında profesyonel golfçü, zengin bir namussuz olduğunu anlattı. El onun evinde bol para, hiç olmasa 3-5 bin dolar bulacağını ummuştu. O zamanlar bu gerçekten büyük paraydı. Bu iş ne zaman oldu diye sordum. Savaştan sonra, tam savaştan sonra dedi. Blatch eve girmiş ve o sırada adam uyanarak tatsızlık çıkarmış. El böyle söyledi. Belki de adam sadece horlamaya başlamıştı. Neyse, El, Quentin'in tanınmış bir avukatın karısıyla yatakta olduğunu ve o avukatı Shawshank Eyalet Hapishanesi'ne gönderdiklerini söyledi. Sonra deli gibi gülmeye başladı. Aman tanrım, tahliye kağıdımı alıp oradan çıktığımda ne kadar sevindiğimi bilemezsin. Andy'nin gençten hikayeyi dinleyince biraz tırlatmasına hak verirsiniz sanırım. Bu yüzden hemen hapishane müdürünü görmeyi istemişti. Elwood Blatch en az 6, en çok 12 yıl yemişti. Tommy de onu 4 yıl önce tanımıştı. Andy işi duyduğunda 1963'tü ve serseri delikten çıkmak üzere olabilirdi. Belki de çıkmıştı bile. Bu yüzden Andy cehennem azabı çekiyordu. Blatch hala hapiste olabilirdi ya da savuşup gitmişti. Tommy'nin hikayesinde birbirini tutmayan şeyler vardı. Ama gerçek yaşamda da öyle değil midir? Blatch hapse atılanın tanınmış bir avukat olduğunu söylemişti. Andy bankacıydı. Fakat eğitim görmemiş insanlar ikisini karıştırabilirlerdi. Hem bu cinayetlerin işlenmesinden 12 yıl sonra Blatch hikayesini Tommy'ye anlatmıştı. Hem Tommy'ye Quentin'in dolabındaki çantadan 1000 dolardan fazla para aldığını da söylemişti. Oysa Andy'nin davası sırasında polisler evde soygun belirtisi olmadığında ısrar etmişlerdi. Bu konuda da birkaç fikrim vardı. Para çalındığında adam ölmüştü. Bu durumda polis evden bir şey çalındığını nasıl bilebilirdi? Hem belki de Blatch bu konuda yalan söylemekteydi. İkincisi de iki kişiyi boş yere öldürdüğünü itiraf etmek istememiş olabilirdi. Üçüncü ise evde soygun belirtileri olabilir ve polisler bunu fark etmeyebilirlerdi. Bazı polisler çok aptal oluyordu. Ya da onlar sırf savcının iddiasını güçlendirmek için soygun olduğunu gizlemişlerdi. Savcı senato seçimlerine girmeye hazırlanıyordu ve dikkati çekmek için birini mahkum ettirmesi gerekliydi. Faili bulunmayan bir soygun cinayeti onun işine yaramazdı. Üç olasılık içinde en çok ikincisini uygun bulmuştum. Shawshank'ta Elwood Blatch gibi birkaç kişiyi tanımıştım. Hemen tetiğe asılan deli gözlü adamlardı. Bu adamlar 2 dolarlık bir Timex saatiyle yakalanıp içeriye atıldıklarında bile Hope elması değerinde bir şey çaldıklarına inanmanızı isterlerdi. Adam Quentin'in zengin bir profesyonel golfçü olduğunu söylemişti. Andy ile karısı yıllarca o kulübe gitmişlerdi. Haftada 1-2 kez orada içki içip yemek yemişlerdi. Andy karısının kendisini aldattığını anlayınca orada içmeye başlamıştı. 1947'de kulübün yat limanında da Tommy'nin tarifine uyan biri çalışmıştı. Saçları dökük, yeşil gözleri çukura kaçmış iri yarı bir erkek. Elwood Blatch olabilirdi. Andy insanı tartarmış gibi süzerdi ve hoşa gitmeyen bir tipti dedi. Ya adam işi bıraktı ya da kovuldu. Fakat kolay unutulacak biri değildi, dikkati çeken bir tipti. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 277.